Sevgili Erkam Radyo dinleyicileri, İstanbul'un Sırları programında yine sizlerle birlikteyiz. Çamlıca'dan sesleniyoruz. Bizleri evinize, arabanıza, mutfağınıza davet ettiniz. Geldik efendim. Bizlere vakit ayırıyorsunuz. Çok çok teşekkürler. Teşekkür mektuplarınızı alıyoruz, maillerinizi alıyoruz. Tüm dinleyicilerimize ayrı ayrı teşekkür ederim efendim. Bu programın sizlere ulaşmasında emeğe geçen birçok dostlarımız var, emektaşlarımız var. Allah razı olsun. Onların da sevgi ve selamlarını sizlere iletiyoruz ve tüm emeğe geçenler için sizlerden, Erkam Radyo dinleyicilerinden dua bekliyoruz, enerji bekliyoruz. Değerli dostlarımız, evet, İstanbul'un sırlarına başladık. Programımızda bu hafta konuklarımız olacak efendim. Bu hafta farklı bir konu işleyeceğiz. Misafirlerimiz olacak. Bu programımızda özellikle İstanbul'da metroya binerseniz, havalanına giderken ne görüyoruz sağda? Güzel efendim çalışmalar var duvarlara baktığımız zaman. Kim yapmış bu eserleri? Onlarla ilgili bilgi alacağız. Evet, Nusret Çolpan. Merhum değerli üstadımız, hocamız Nusret Çolpan'la ilgili kısa sizlere bilgi vereceğiz. Ama kimden vereceğiz? Şimdi bakalım, sürpriz bir misafirimiz var. Efendim, merhaba.
Merhabalar.
Evet, önce sizi tanıyabilir miyiz kısaca?
Merhabalar, ben Hasan Çolpan.
Evet, Nusret Çolpan Bey'in oğludur. Evet, hoş geldiniz Erkam Radyo programımıza. Sevgili Hasan kardeşim, havalanına giderken dedim ben, sağda solda ne görüyoruz? Güzel eserler görüyoruz. Bunlar babanızın, evet, İstanbul'a atmış olduğu imzalar ve İstanbul kokuyor. İstanbul eserleri var her tarafında. Ben önce sizden sevgili Hasan kardeşim bunu rica ediyorum. Neden merhum abimiz, hocamız, üstadımız, Nusret abimiz İstanbul'a böyle güzel önem vermişti? Eserlerinde İstanbul ağırlıktaydı. Bundan bahsedebilir miyiz ilk önce?
Kendisini İstanbul aşığı olarak tanımlardı rahmetli hayatında.
Hı hı, evet.
Bu eski çocukluk yaşlarına dayanıyor bunun temeli.
Hı hı.
Babasıyla, yani dedemle İstanbul'a yaptığı ilk seyahatlerde, hı hı, o manzaraları, tarihi dokuyu tatmış.
Güzel.
Anlatırdı işte Eyüp Sultan'da aldığı abdestleri, yeni cami, Eminönü'nü anlatırdı.
Hı hı.
Sonrasında lise çağına geldiğinde tekrar İstanbul'a gelme fırsatı bulmuş bazı vesilelerle.
Evet.
Yani burada tabii uzun anlatamayacağız herhalde. Gene başka bir...
Uzun program yapacağız ama ben özellikle İstanbul istiyorum Nusret Çolpan abimizin. Yaptığı eserlerden böyle biraz bahsedebilir miyiz? Mesela ben havalanı dedim ama nerelerde İstanbul'da Nusret Çolpan imzası eserleri var? Özellikle yaptıkları Çin'i üzerine büyük, güzel.
Göz önündeki Çin'in eserleri Taksim'deki istasyonla başladı.
Hı-hı.
Taksim Levent metro hattında Levent de var. Osman Bey de var. İlk panoda... İstanbul'un fethi anlatıyor Taksim'deki panoda.
Hı-hı.
7 parça ayrılmış halde gayet büyük bir resim, 20 küsur metre boyunda. Aşama aşama fethi hazırlıkları ve fethedilişinin sonuna kadar ve Fatih Sultan Mehmet'in de atını denize sürüşüyor. Bu gibi sahnelerin olduğu şeyler.
Evet.
Minyatür üslubunda resmetti onları.
Güzel.
İşte Levent'te var, orada Osmanlı kalyonunda kürek çeken Levent'leri resmetti.
Hı-hı.
Bunlar hep o İstanbul'dan aldığı tat ve duyduğu muhabbetten ileri gelen çalışmalar. Yani Çin'de değil,
hı-hı,
normal tuvale, sulu boy olarak yaptığı çalışmalarda da hep ağırlıklı İstanbul'u işte.
İstanbul, evet.
İstanbul ressamı diyebiliriz yani.
Aynen. Hem minyatür ustası kendisi, hem minyatür sanatımız, yani Osmanlı güzel bir sanatı olan minyatürü, evet, bizlere sevdirdi, İstanbullulara sevdirdi, gösterdi ve bir imza bıraktı. Ölmez bir eser bıraktı merhum Nusret Çolpan abimiz. Allah rahmet etsin. Ve ha, bir arada daha bir güzel bir eser daha bıraktı. Nedir o? Sizleri elhamdülillah yetiştirdi değil mi? Siz ve kardeşiniz devam ediyorsunuz. Evet.
Biz de aynı sanattan devam etmeye çalışıyoruz babamızın yoluna.
Çok güzel.
Eserleri zaten yaşıyor Çin'i olarak. Ayrıca biz de onun eserlerine devam ediyoruz. Yeni meyveler vermiş oluyor.
İnşallah. Siz de peki Hasan Bey, İstanbul'la ilgili mi şimdi yeni minyatürler, bu eserler İstanbul'a ağırlık değil mi? Nusret abinin bıraktığı yerden diyelim bayrağı devraldınız. İstanbul'u işliyorsunuz adım adım inşallah.
İstanbul ayrıca Türkiye'mizin çeşitli illeri. Dünyaca bunda bazı farklı şehirler. İstanbul'dan daha fazlasını talep geldikçe karşılıyoruz, yapıyoruz o resimleri.
Güzel. Hemen peki yeri gelmişken sorayım Nusret Çolpan abim, ben dedim ki sevgili İstanbullular, her gün metroya biniyorsunuz veya Taksim'de görüyorsunuz. Hatta İstiklal Caddesi'ne, Beyoğlu'nda da var, görebilirsiniz orada. Bu eser kimin? İşte evet, minyatür ustası Nusret Çolpan'ın dedik. Nusret Çolpan'ı o gün bugün programımıza davet ettik, yani eserlerini. Sevgili Hasan kardeşimize misafir. Başka İstanbul'da özellikle eserleri çok Nusret Bey'in de. İstanbul dışında da eserleri var değil mi? Yurt dışında da ödül aldı. Çeşitli eserleri var. Onlardan bahsedebilir miyiz sevgili Hasan Beyciğim?
Yurt dışındaki bir alaka, resimlere gösteren alaka Çin'in çalışmalarına başlamadan öncesine dayanıyor.
Hı hı.
80'li 90'lı yıllarda
evet.
Normal kendi elinde boyadığı sulu boya resimler
hı hı.
Yerli alıcılardan çok daha çok yurt dışındaki sanatseverlerin dikkatini çekti.
Hangi ülkeler biraz verebilir miyiz? Hangi ülkelerde Nusret Çolpan'ın eserleri var?
Ya en ağırlıklı Amerika.
Amerika'da?
O Saygın Santa Barbara Müzesi ilgilendi mesela. Bir Nuh Tufan çalışmasını almıştı.
Çok güzel.
Bir zamanlarından.
Evet.
Japonya'dan, işte Avrupa'nın çeşitli şehirlerinden
hep
talepler geldi. Bizzat kendileri babamla tanıştı resimle ilgilenenler.
Şimdi bir dakika Hasan Beyciğim. Amerika'da eseri var Nusret Çolpan'ın. Japonya'da var. Başka hangi ülkemiz var?
Ya Fransa'da mesela.
Fransa'da var.
Jacques Chirac'a ulaştı. Süleyman Demirel'in devlet resmi görüşme sırasında resmi devlet hediyesi olarak bir Paris minyatürünü hediye etti babam çalışmasına.
Çok güzel.
Kendisi Vladimir Putin'e bizzat kendi hediye etti Moskova çalışmasına.
Rusya'ya da gittik. Orada da var eseri. Evet. Ne güzel. Ne güzel.
Birleşik Arap Emirlikleri'nde var. Oradaki
Dubai'ye.
Dubai'de. Evet, Dubai'de var.
Çok güzel. Amerika, Fransa, Rusya, Kanada.
Var, evet.
Kanada'da. Bakın sevgili Erkam Radyo dinleyicileri, merhum Nusret Çolpan abimizin eserleri sadece İstanbul'da değil, nereye taşıyoruz? Değişik ülkelere de, Amerika'ya, Rusya'ya göndermişiz. Minyatürü, bu geleneksel Osmanlı sanatımızı yaşatmış, günümüze kadar getirmiş ve elhamdülillah Allah rahmet etsin kendisine, güzel evlatları da yetiştirmiş, hala devam ediyor. Sanırım ödülleri de var. Biraz da ondan bahsedebilir miyiz? Ben hatırladığım kadarıyla merhum Nusret Çolpan'ın
Bakanlığı birincilik ödülüne layık görüldü. İlk katıldığı derecelendirmede. Ondan sonrasında Yazarlar Birliği'nden işte çeşitli gene birçok yerlerden ödüller aldı. Şimdi ben tam bilmiyorum hepsini ama Kombastan bir ödül vermişti.
Birçok ödülleri var sağ olsun. İstanbul Ağaçlı Nusret Çolpan abimizin ve ben hatırladığım kadarıyla Cumhurbaşkanımız, bir önceki Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül Bey'den de bir ödül almıştı.
Evet.
Değil mi?
Evet.
Onun da sanırım...
İstanbul'da da Kadir Topbaş'tan aldığı öyle bir plaket hediye vardı.
Evet.
Katkılarından dolayı. Yani devlet büyüklerimiz sağ olsun harika gösterdiler.
Güzel.
Resimlerine... İlgi gösterdiler, evet.
Devam ediyor. Bir soru daha soracağım ama ondan önce şunu sorayım. Merhum Nusret Çolpan abimizin öğrencileri var mı? Devam ediyor mu şu anda? Yani bu minyatür sanatı gelişiyor mu? Nusret abiden sonra bu eğitim, bu güzel sanatımız nasıl devam edecek? O konuda bir gelişme var mı?
Var. Hayatımda Süheyl Ünver Nakışhanesi'nde, Şale Köşkü'nde, kendi ofisinde.
Çok güzel.
Çeşitli ayrıca İsmek'ten gelen öğrenciler de oluyordu belli günlerde. Yani birçok kişi var.
Şu anda devam ediyor. Bu sanatımız, güzel minyatür sanatımız devam ediyor.
Evet, gidiyor. Bizzat aktardı öğrencilerini. İzleyenler var, hala devam ediyoruz.
Güzel. Şimdi sevgili dinleyiciler, Erkam Radyo programımızda Nusret Çolpan abimizi merhum bugün andık. İstanbul aşığı kendisi ve İstanbul'a birçok eserler, minyatür sanatı bırakmış. Yurt dışında da bizleri temsil ediyor. Kendisine Allah razı olsun, Allah rahmet etsin diyoruz. Peki değerli dinleyicilerimiz, deminden beri de söylüyorum, minyatür. Nedir minyatür? Minyatür sanatı nedir? Onu da sevgili oğlu Hasan Bey'e soralım son olarak. Sevgili Hasan Bey, minyatür sanatı nedir? Özellikle İstanbul'da minyatür deyince neler söylenebilir? Bu konuda söz sizde, buyurun.
Minyatür sanatı öncelikle bir kitap sanatı. Kitapta anlatılan konu neyse onu görselleştirmek için kullanılmış. Bir tek bizde değil, bütün uygarlıklarda, geçmişte Çin'de, Hindistan'da, İran'da, Avrupa'da ne kadar kitapla ilgilenen medeniyet olduysa o yapılan resimler genel olarak minyatür tarzı olarak adlandırılıyor. Nedir bunun karakteristik özellikleri?
Evet.
Rönesans öncesi tabii ağırlıklı olarak bu gölge ve perspektif kullanılmadan işte nesnelerin dizilişi uzaktan yakına doğru mesela sıralanacaksa en uzaktaki nesne sayfanın en üstüne konur. En yakındaki nesne sayfanın altına doğru. Yani bir satırdaki, yazıdaki diziliş gibi konuda yukarıdan aşağı böyle. Mesela o şekilde sıralandı.
Bir resimli tarih diyebilir miyiz böyle resim? Güzel
resimli tarih, evet.
Diyebiliriz. Ama Nusret abimiz ne yapıyordu bunu? Resimli tarihimizi duvarlara, çinilerle nakşediyordu.
Tabii.
Daha bir görsellik, güzellik bir hale getiriyordu. Yani İstanbul'umuzun güzelliğine güzellik katıyordu. Allah rahmet etsin. Ve sizlere de teşekkür ediyoruz. Bu güzel eseri devam ettiriyorsunuz siz ve sevgili kardeşlerinizle birlikte inşallah. Efendim sevgili Hasan Bey, çok teşekkür ediyorum programımıza renk verdiğiniz verdiniz. Rahmetliydi, andık böyle Nusret abimizi. Allah gani gani rahmet etsin. İnşallah dediğimiz gibi ilk programın başına söyledim. Bir özel programda da Nusret Çolpan programı yapacağız inşallah. Sizleri yine buraya misafir edeceğiz. Teşekkür ederim.
Tabii,
Hasan Bey.
Memnun oldum.
Hayırlı günler diliyorum. Kolay gelsin.
Günler diliyorum. Sağ olun size de.
Evet sevgili dostlar, misafirimizi yolcu ettik. Sevgili Hasan kardeşimizi, Nusret Çolpan Bey'in merhum mahdumu. Minyatür sanat üzerine konuştuk. Bugün İstanbul'da minyatürle ilgili bilgiler verdi bize, sağ olsun. İstanbul'un değişik yerlerinde güzel eserleri var efendim. Nusret Çolpan abimizin İstanbul'u anlatıyor. Özellikle Galata Kulesi'ni, Topkapı Sarayı'nı anlatmış. Havalanına giderken İstanbul'dan, yurt dışından İstanbul'a gelenler olduğu zaman efendim farklı bir şekilde İstanbul'u görüyor. Aa, şaşırıyorlar. Çin'in üzerine minyatür sanatını güzel bir işlemiş merhum Nusret Çolpan abimiz. Bizler de Erkam Radyo dinleyicili olarak, Erkam Radyo çalışan olarak bu değerli abimizi kendisiyle ki hayattayken tanışırdık. Allah razı olsun, bizi hiç kırmazdı. Birçok programımıza katıldı. Tekrar Allah rahmet etsin diyoruz. Ailesine de sabırlar diliyoruz efendim. Evet, Erkam Radyo dinleyicileri, programımız devam ediyor. Programımızda yine misafirlerimiz olacak. Efendim, konuklarımız olacak. İnşallah yeni bir konumuz var. Dediğim gibi bu haftaki programımızda farklı konular ve farklı konuklarımız var. İnşallah onu alacağız. Sevgili dostlarımız, Erkam Radyo programımızda yeni dediğim konumuz var. Hüseyin Emiroğlu hocamız, üstadımız telefonda, hattımızda, sağ olsun bizi kırmadı. Kimdir efendim Hüseyin Emiroğlu deyince, kendisi gülen yüzüyle tanırım ben kendisini. Yüzü hep güler, sağ olsun. Allah kendisine hayırlı ömür versin. Biz bugün, amin, Hüseyin Emiroğlu Bey'le efendim ne konuşacağız? Kendisi hem yazar, Allah razı olsun, hem de bir dernek başkanı. İstanbul Erguvanlar Derneği Başkanı. Ben bu konuda sözü uzatmayacağım çünkü Erguvan'ın üstadı, Erguvan'ın piri diyeceğim. Hüseyin abimiz, sağ olsun sayın hocamız. Efendim hoş geldiniz Sayın Hüseyin Emiroğlu.
Hoş bulduk. Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhabalar.
Ve aziz dostum.
Sağ olun. Bizi kırmadınız. Yine yüzünüz gülüyor. Belli, sesinizden belli. Çok teşekkür ederim.
Sağ olun. Erguvanlardan söz edilince efendim, evet, kalbimiz kıpır kıpır oluyor.
İnşallah, inşallah. Ben evet, Erguvan deyince sayın üstadım Hüseyin Emiroğlu Bey abicim, bir rica edelim. Erguvan nedir? Neden böyle önemli? İstanbul deyince Erguvan akla geliyor. Tabii Erguvan deyince de Hüseyin Emiroğlu aklımıza geliyor ama.
Şimdi evet, biraz öyle gibi ama aslında bunu tavsiye etmek lazım. Pir deyince bizim pirimiz,
evet,
sevgili hocamız rahmetli Profesör Doktor Zeyl Ünver.
Yani, Allah rahmet etsin, evet.
İstanbul'da Erguvanlara dikkat çeken, bu, hı-hı, ağacın İstanbul için önemine vurgu yapan ilk kişi Hüseyin Ünver hocamız. Tabii ki edebiyatımızda, sanatımızda, kültürümüzde Erguvan bir renk olarak, metafor olarak Osmanlı döneminden beri geliyor. Ama unutulmuş, evet, bazı şeyde sanatlarımızı, bazı bilgilerimizi yeniden o tazelediği hepimizce malum Profesör Doktor Hüseyin Ünver hocamızın.
Evet.
Bu bakımdan hocamız Erguvanları da 1966 yılında, hı-hı, Sabah gazetesinde, o zamanki Sabah gazetesinde yazdığı bir makaleyle gündeme getiriyor. Hı-hı. İstanbul Boğazı'nda da niçin Erguvan Boğazı olmasın diyor.
Doğru.
İşte
doğru,
önemine, evet, dikkat çekiyor. Hı-hı. Bu ağaçla ilgili ne yapılsa azdır diyor ve
başlıyor program.
Bununla ilgili bir örnek gösteriyor. Washington'da, hı hı, 1912 yılında Japonya'dan götürülüp dikilen kiraz ağaçları için her sene yapılan şenliklere dikkat çekerek onu örnek gösteriyor.
Çok güzel. İstanbul'da.
Evet. Yani, evet.
İlk defa bak.
2012 yılında.
Evet.
100. yılını kutladı bu kiraz ağacı ile ilgili Washington'da yapılan festival. Biz de şurada hocanın yazısını okuduğumuz 2000'li yıllardan beri uğraşıyoruz.
Kaç yani yıldır demek, Hüseyin Bey, kaç yıldır bizde devam ediyor Erguvan şenlikleri?
Benim ilk Erguvan'ı keşfetmem 1999'da somut olarak.
2000, yani bizde de 15 yıl mı oldu? 15 yıldır kutluyoruz inşallah.
Biz 2002, evet, 15 yıldır kutluyoruz. Hı. Erguvanlarla ilgili etkinlikler yapıyoruz. Hı. 10 yıldır da bir sanat aktivitesi yapıyoruz.
Çok güzel.
Erguvan temalı sanat sergisi yapıyoruz. Bu sene 10. yılını kutlayacağız sergimizin.
İnşallah, ne güzel.
Evet, 2015 yılında 300 sanatçı katılmıştı.
Çok güzel. Peki ben dün sizi arayınca Hüseyin Bey şöyle demiştiniz. Ya Erguvan Nisan'da arayın beni diye. Ben Mayıs biliyordum. Nisan'ın sonunda mı başlıyor Erguvan? Böyle İstanbul halkımıza ne diyelim? Ne zaman Erguvan'ı görsünler?
Erguvan için bağlandınız ama ben İstanbul'a bu fırsatı değerlendirip bir mesaj vermek istiyorum. Şimdi İstanbul'un tabiatında pek çok güzel ağaç var. Bu ağaçların hepsi ayrı bir ilgi ve alakayı hak ediyor. Mesela mimozalar vardı.
Aa, o da var, ona geleceğim. Yani, göğsünüze takmıştınız, gördüm Face'de.
Yani mimozalar artık soldular. Ama bu mesela koskoca Fatih'te, Fatih ilçesinin içinde bir tane mimoza ağacı var, biliyor musunuz?
Bir tane. Sayın Mustafa Demir Bey'e diyorum efendim, diyeceğim de tabii, inşallah bizi duyuyordur. Ben de yazayım.
İnşallah. Yani
bir tane mimoza ağacı var. Evet.
Ve de o İstanbul Valiliği'nin tam karşısında Fahrettin Kerim Gökay İşhan'ın.
Biliyorum orayı. Evet.
Orada bir tane mimoza ağacı var. Bu ağacı da hatta bu orada bir ara yollar yapılırken tadilat sırasında iş makineleri tahrip etti o ağacı. Ben müdahale ettim filan yani. Yani düşünün, bir tane ağacı var, onu da neredeyse kurutacaklar. Allah'tan ağaç kurtuldu yani. İlaçlamadılar, bakmadılar, etmediler.
Evet. Ona ben not ediyorum, geleceğim de. Şimdi o zaman şu Hüdayin Abid demiştiniz. Hüdayin Abid'den başlayalım. Yani Erguvan'ı bir bitirelim. Bir de Mimozo'yu anlatacağım. Hüdayin Abid diyoruz. Onu biraz açar mıyız? Eskiler...
Hüdayin Abid de Allah'ın kendi işte yaratılışta her yere tohumları çeşitli şekillerde yollaması, kuşlarla işte... Böceklerle değil mi? Arılarla vesaire gönderiyor. Tohumlar çeşitli şekilde ürüyor. Tabiat yürüyor. Erguvan da işte yine bu şekilde yayılmış tohumların gitmesiyle. İnsanlar da tabii keşfettikten sonra bunu sürdürmüşler. Hüdayin Abid yani kendiliğinden coğrafyada çıkan...
Eskiler öyle diyor. Şimdi yazınızda sayın hocam şöyle diyor. İster reçellerde ve salatada diyor. Bunu bir açar mıyız şimdi? Hanımlar bunu merakla dinleyecekler. Nasıl yani? Erguvan ağacını reçelide mi oluyor? Ya da tatlısı da salatada da mı kullanacağız?
Efendim, Erguvan çiçekleri Erguvan mevsiminde salataların üstüne renk olsun diye atılabiliyor. Yani yenebilen bir çiçeği var. Hani abartmadan böyle 3-5 tane çiçeği salatanın üstüne pembe atmak çok güzel oluyor. Aynı şekilde mor salkımı da atabilirsiniz salatanın üstüne. O da mümkün.
Bunu bilmiyordum. Bunu da öğrendim. Evet, çok güzel.
Yani Erguvanlar efendim şu anda İstanbul'da kızarmaya başladılar. İstanbul'un tabii mikroklimaları
var. Onu soracaktım. Evet.
Mikroklimaları var. Şimdi Boğaz'da daha kızarma yok. Ama mesela çeşitli semtlerde sıcak olan semtlerde Erguvanlar çiçeği böyle çatlatmalara başladılar ufak ufak. Ama Boğaz, biz Erguvan dediğimiz zaman Boğaz içinde bir seyir zamanı düşünmeliyiz daima. Erguvan seyri. Hoca diyor ki Süheyl Ünver hocamız, İstanbul iki mevsimde denizden yolculukla bir seyir yapmak lazım diyor. Boğaz içinde Marmara'dan Karadeniz'e doğru gidip dönmek lazım denizden. Ki iki yamaçtaki bütün o ağaçları, peyzajı seyredelim diyor. İlkbaharda Erguvan zamanı Erguvanlar. Sonbaharda da tabii o sararmış yeşil, kırmızı, kahverengi tonlu yapraklarla muhteşem bir görsel.
Harika bir görüntü. Onu zaten ben sizi yine arayacağım o vakti. Peki Sayın Emiroğlu, bir tarih verebilir miyiz? Sevgili İstanbullular ne zaman Erguvan'ı tam anlamıyla seyretsinler?
Evet, İstanbullular takip etmeleri gerekiyor. Boğaz içinde Erguvanların açtığı zaman da mutlaka bir vapur veya tekne turuna katılmaları gerekiyor.
Nisan sonu mu diyelim? Evet, ne zaman?
Nisan'ın ortasından başlıyoruz.
Nisan'ın ortasından başlıyoruz.
Onu işte mevsimin durumunu bilmiyoruz. Mesela
tabii havaya göre.
Havalar soğuyacak. Onu nasıl devam edecek bilmiyoruz. Ama
doğru.
Nisan'ın 15'inden sonra Mayıs'ın 15 arasındaki bir aylık süreçte...
Süresi de az çünkü. Doğru.
Evet. Bu süreç içinde kayan bir zaman diliminde Erguvanlar 10-15 gün Boğaz'da seyredilebiliyor.
Doğru.
Bunu Nereden yapacaklar? Şehir hatları işletmemiz var biliyorsunuz.
Evet.
Büyükşehir Belediyesi'nin Eminönü'nden kalkan bir boğaz seferi var. O sefere binebilirler. Eminönü'nden yine motor seferleri var. Beşiktaş'taki motorlar yine.
Gezebilirler.
Yani, evet, Erguvan turları hepsi yapmaya başladılar.
Ne
artık.
Güzel. Artık kabul edindi bu sayenizde. Evet, evet. Sayenizde. Teşekkür ediyoruz
İstanbul,
o konuda.
Evet. İstanbul'un dışından insanlar geliyorlar seyretmeye.
Ne güzel, ne güzel. Bakın evet. Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, lütfen bizler de sahip çıkalım Erguvan'ımıza. İki sorum var, son iki soru. Fazla vaktinizi almayacağım Sayın Emiroğlu. Birincisimiz, Osmanlı'da Erguvan'dan bahsedebiliriz. Özellikle 1. Mahmut'la başlamış. Bu konuda kısa bilgi verebilir miyiz değerli dinleyicilerimize?
Hocam, yani divan edebiyatının bütün şairleri, Nedim'den, Baki'den hepsi, ünlü Nefi'den hepsinin şiirleri var. Mesela bu konuda Şener Demirel, akademisyen Şener Demirel'in şiirde Erguvan diye bir çalışması var. Onu internetten rahatlıkla bulup daha geniş Erguvan temalı şiirlere ulaşabilirler dostlarımız.
Birinci Mahmut İstanbul'dan azalınca Erguvan, Hereke'den Erguvan getirmiş.
Evet, çünkü Hereke onu Haluk Dursun hocamızı da burada kulaklarını çınlatalım.
Evet.
Şu anda Kültür Bakanlığı
müsteşarımız. Allah razı olsun.
Haluk Dursun hocamız. Haluk Dursun hocamız üzerinden zaten biz Erguvanları keşfettik. Söyle hocadan bayrağı Haluk Dursun hocamız almış.
Güzel.
Ve ilk defa Söyle hocanın tavsiyesine uyarak İstanbul Boğazı'nda dostlarıyla Erguvan seferleri yapmış. Haluk Dursun hocamızın böyle bir seferine katılıp bu Erguvan maceramıza, yolculuğumuza çıktık. Onun için hocamızı hürmetle, saygıyla anıyorum.
Allah razı olsun.
Ömrüne bereket
Amin.
Diliyorum.
Efendim, son bir sorumuz var Sayın Emiroğlu. Buyurun. Nasıl yetiştirilir? Özellikle Erguvanları evde yetiştirmemiz mümkün mü? Ya da
çok kolay yetiştirebilirsiniz.
Buyurun.
Erguvan tohumlarını Temmuz ayında fasulyeler yapar. Ağacın, Erguvan ağacı fasulyegil ailesinden. Yani fasulye gibi aynı aileden. Dolayısıyla fasulyeler yapıyor tohumlar. O fasulyelerin içindeki tohumlar Temmuz'da iyice kahverengi oluyor o fasulyeler.
Evet.
Onun içinden biz o tohumları koparıyoruz. O fasulyelerin içinden küçük Erguvan tohumcuklarını çıkarıyoruz. Onları buzdolabına koyuyoruz. Buzdolabına koyduğumuz tohumları baharın başlarında Mart'ta filan çıkarıp toprağın içine gömüyoruz. Ondan sonra işte normal tohumla nemli ve sıcak bir ortamda tutuyoruz.
Çillenmeye başlıyor artık.
Çillenmeye başlıyor. Dolapta tutmamızın sebebi kışı toprağın altında geçirmiş gibi hissettim diye.
Çok güzel.
Onun için öylece küçük küçük onlar çıkıyor yapraklar. Onları sonra da işte biraz büyüyünce saksıları alıp bahçelere bir yerlere dikebilirler. Bununla ilgili olarak da yine internette bilgiler bulabilirler. Tamam. Bizim takip eden dostlar ulaşır. Bu arada bu hafta bir İstanbul'da çok güzel mekanlar var. Bir tanesi Orman Fakültesi'nin Arboretum'u.
Evet.
Bu her türlü ağaç çeşitlerini, İstanbul'un ve dünyanın pek çok yerinden gelmiş ağaçları, çiçekleri, nebatları burada görebilir İstanbullular.
Çok
burayı
güzel.
Gezebilirler.
Onu da tanıtalım.
Ayrıca Anadolu yakasında Ataşehir'de bu otobanın yoncasında değerli iş adamımız Nihat Gökyiğit'in sevgili rahmetli eşi
için Nihat yapmış Gökyiğit oldu. Evet, biliyorum orayı.
Evet, o bahçede şu anda bir büyük bir şölen var. Kirazlar orada çiçek açtı. Japonların sakura dediği, bizim kiraz dediğimiz ağaçlar
ne
orada
güzel.
Çiçek açtı. Ertuğrul şehitleri anısına Japonya'dan 517 tane fidan o bahçeye getirilmişti. Bu fidanlar
dikilmişti. Harika, bu güzel bilgiler.
Çiçekteler onlar. Evvelki gün ben Doktor Salim Aydın kardeşimizle beraber gittim, yani bu sakuraları gördüm, büyük bir keyifle. hafta sonu, yani bu hafta sonunu İstanbul'lar
orayı ziyaret edebilirler.
Botanik bahçesinde sakuraları seyrederek değerlendirmeliler.
Tamam efendim. Çok teşekkürler bu bilgiler
ben
için.
Ben de teşekkür ederim efendim.
Sayın Emiroğlu, tekrar sizi ileride konuk alacağız. Mimoza'yı konuşacağız
İnşallah.
Ve Erguvan'ı ayrıca
İnşallah.
Konuşacağız.
İnşallah. Efendim artık Mimoza'yı gönderdik. Erguvan'dan konuşuruz.
Tamam.
Daha sonra da bor salkımlarla, ramurlarla.
Hay hay. Hay hay. Allah size ömür versin. Çok teşekkürler. Amin. Kolay gelsin efendim.
Tüm dinleyenleri saygıyla selamlıyorum.
Sağ olun.
Ömrüne bereket
Amin
diliyorum.
Amin efendim. Efendim. Hayırlı günler.
Sağ olun.
Sevgili dostlar, Hüseyin Emiroğlu abimizi yolcu ettik. Sağ olsun bizlere konuk oldu. Sevgili Erkam Radyo dinleyicileri, biraz sonra inşallah yine konuklarımız olacak, telefon bağlantılarımız olacak. Efendim sevgili Hüseyin Emiroğlu'ndan ne öğrendik? Mimoza'yı, İstanbul'un güzel bir çiçeği, Mimoza'yı ve Erguvan'ı öğrendik. Bize güzel bilgiler verdi sağ olsun. Erguvan'la ilgili inşallah ileride özel bir programda yapacağız. Bu arada ben tabii Sayın Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir Bey'e özellikle hasreten rica etmek istiyorum. Sayın Emiroğlu'nun verdiği bilgiye göre Fatih'imizde bir tane mimoza ağacı varmış. Kendisinden istirham ediyoruz. Bahar ayı da geliyor. Lütfen bu konuda bir çalışma yaparsa çok seviniriz. Sizlerden de sevgili Fatihler, İstanbullular, mimoza ağacının daha da artması için hep beraber çalışma yapalım. Gayret edelim, İstanbul'umuza sahip çıkalım. Sevgili konuklar, değerli Erkam Radyo dinleyicileri, efendim özellikle bizim programımızda önem çıkardığımız konu nedir? İstanbul'la ilgili neler yapabiliriz? İstanbul'un sevilen sadece tarihi eserleri yok, ağaçları da var. Efendim bitkileri de var, çiçekleri de var. İstanbul'un her yeri ayrı ayrı bir güzellik. İnşallah bunları da sizlere ne yapacağız, bahsedeceğiz efendim. Şimdi konuklarımız arasında bugün inşallah farklı bir konumuz daha var. Değerli ressam kardeşimizi konuk edeceğiz şimdi efendim. İstanbul'un özellikle sanatına imza atan, İstanbul'un tanıtılmasına çok büyük gayret eden sevgili Cemal Toy kardeşimiz, sanatçı kardeşimiz, ressam kardeşimizle Erkam Radyo için rica ettik. Bizi kırmadı sağ olsun. Yoğun zamanını ayırdı, arasında bize de zaman ayırdı. Sayın Cemal Toy'u konuk ettik efendim. Kendisiyle İstanbul'u konuşacağız. Özellikle Küçük Ayasofya Camii'nin oradaki güzel yapmış olduğu İstanbul'u tanıtan o güzel çalışmalarından rica edeceğiz bize bahsetmesini. Sayın Cemal Toy, merhaba efendim.
Merhaba.
Hoş geldiniz programımıza, Erkam Radyo dinleyicilerine. Güzel bilgiler aktaracaksın inşallah. Sağ olun bizi kırmadınız. Sayın Cemal Toy, özellikle sizin ağzınızdan İstanbul nasıldır? İstanbul'u nasıl tanımlarsınız bir sanatçı olarak? İstanbul nedir sizce?
İstanbul, üç büyük medeniyete başkentlik yapmış dünyanın başkenti olabilecek bugün tarihi yapısıyla ve geçmişiyle bugünüyle hala da pek çok izler barındıran ve bizim için İslam dünyası için çok önemli bir merkez hala. Pek çok kişi, yani pek çok yabancıyla karşılaşıyoruz, atölyeme gelenler var. Bunlar daha çok işte sorduğumuzda, yani Türkiye'den belki daha çok İstanbul'u biliyorlar. İstanbul bizi temsil ediyor.
Doğru.
Yani onun en önemli vitrini de Sultanahmet diyebiliriz. İşte Sultanahmet bir açık hava müzesi gibi adeta. Her karışı, her köşesi gerçekten bizim için paha biçilmez bir değerdir.
Tabii bunlara da sahip çıkılması gerekir. Sizin için aynı zamanda ben söylüyorum, Allah ömrünüzü uzun etsin, kolaylaştırsın. İstanbul'un sanat elçisiniz, Türkiye'nin sanat elçisiniz İstanbul'u tanıtan. Neden söylüyorum? Çünkü çok misafirleriniz geliyor. Küçük Ayasofya'da güzel atölyenizde. Bize onlardan bahsedebilir miyiz? Gelen turistlerimiz özellikle İstanbul'da resimde neyi görmek istiyorlar? Neyi daha çok beğeniyorlar Sayın Toy?
Şimdi özellikle İstanbul'da çok kültürlülük esas. Yani bizim ecdadımız, onlara ait olan yapıları, tarihi yapıları korumuş, yıkmamış, onlara değer vermiş. Bizzat Fatih Sultanahmet Han Hazretleri Ermeni Patrikhanesi'nin açılmasına izin veriyor. Bulgar Kilisesi ecdadımızın izniyle açılıyor.
Çok güzel,
Hem kültürel anlamda onlara ait eserler bulabiliyorlar. Bir de İstanbul'un modern de bir yüzü var. Gelen yabancılar hem tarihi hem de modern yüzünü görüyorlar. Bir yabancı özellikle resimlerde şunu dikkat ediyorlar. Bir Kanada konsolosu Atölyeme gelmişti.
Evet.
Ben fark etmeden o İstanbul resminde minare, bir yerde minareyi unutmuşum. Dedi buna bir minare ekler misin dedi. Ben dedi almak istiyorum.
Şu hassasiyete yani, bak.
Bizim için minare resmi, işte cami resmi yapmak, Ayasofya, Sultanahmet yapmak bizim için, Türkler için şey gelebiliyor. Bunlar hani sıradan şeylermiş gibi görüyorlar ama yabancı için, ilk defa görenler için.
Doğru.
Özellikle Le Corbusier 1911'de İstanbul'a geldiğinde Edirne, İstanbul'a, Bursa'ya geziyor. Hı-hı. Yani şöyle bir şey yaklaşımında bulunuyor. Yani bu yeryüzünde kendisi modernist bir mimar olmasına rağmen bu İstanbul'a hiç dokunmayın, bu sur içinde, işte bu silüete hiç dokunmayın. Şehri başka bir yerde büyütün şeklinde teklif ediyor.
Ah ne güzel. Bulunuyor. Keşke öyle olsaydı.
Yani onun o ayrılırken tarif ettiği bir İstanbul manzarası var. Vapurla, gemiyle yurduna, Fransa'ya dönerken. Hı hı. Yani o cumbalı evlerin İstanbul süreyetinden ayrılırken vermiş olduğu bir hüzün vardır. Yani bir mimar olarak, modernist bir mimar olarak bunları söylüyor. Yani o cumbalara düşen o rengarenk ışıklar, renkli yapısı. Hı hı. O tarihi dokuyu kim bilir 1911'lerde nasıldı İstanbul?
Tabii.
Yani biz gene de sahip çıkmamız lazım. En azından çok yüksek binalara, işte tarihi yapıları bozmayacak şekilde onları en azından o hassasiyeti göstermemiz lazım. Bir de Sarayburnu, yani o civarı biraz geceleri çok karanlık oluyor. O civarı yani bir el atılması lazım. Ya o yolun aşağıya alınması lazım. Bir ara öyle bir proje vardı. Saray, bu Kennedy Caddesi dediğimiz o sahil yolu.
Evet.
Yani orası dünyanın en güzel manzarasını
bozulmasın diyoruz. Yani biz iki konu üzerinde durdunuz çok güzel. İstanbul silüeti bozulmasın diyorsunuz. İstanbul'umuza sahip çıkalım. Değerli dostlar, sevgili Erkam Radyo dinleyicileri, Sayın Toy, Cemal Toy şu anda konuğumuz. İstanbul'a sahip çıkalım. İstanbul'un özellikle bu yüksek yüksek binalarla gidiyor. Az önce kendisi bahsetti. Hatıralarda kalan eski İstanbul, cumbalı evler. Onlar nerede? Nerede kalıyor bunlar? Sadece resimlerde veya fotoğraflarda. İşte bu değerli sanatçılarımızdan bir tanesi Sayın Toy bize bunlara sahip çıkıyor. Yani şimdi çiziyor, şimdi güzelce resmediyor ki bizden sonra gelecek nesillere ne yapacak? Bunları kalacak. Ah bir zaman İstanbul böyleydi. Evet Sayın Toy, ikinci bir soru sormak istiyorum. Geçtiğimiz günlerde bir sergi oldu veya geçen yıl mı oldu? Resimlerde İstanbul diye. Biraz o sergiden bahsedebilir miyiz? Sanırım bir karma sergiydi o. İstanbul ağırlıklıydı. Onunla ilgili bilgi alabilir miyiz?
Renkleri diye. İstanbul'un renkleri yani bu hem yani o üç kültürü yansıtan özelliği, hem de İstanbul'daki o yabancıların geldiği zaman, mesela bir Fransız, babası Türk, annesi Fransız bir aile gelmişlerdi.
Evet.
5-6 yaşlarında bir çocukları vardı, küçük çocuk. Bizim atölyeye gelir gelmez resim yapmaya başladı. Yaptığı resim de derviş resimleri. Yani İstanbul'da bolca işte o görüyor işte standlarda falan. Ve bir de nazar boncuğu yaptı. Bir çocuğun aklında bu ikisi kalmış. Yani bizim işte İstanbul'a ait değerleri işte bir şekilde yansıtmamız gerekiyor. Ben aynı zamanda eğitimciyim. Çocuklara hayalinizdeki evi çizin dediğim zaman genelde bir kat veya iki katlı ev çiziyorlar. Bu yüksek katlı evleri asla çizen olmuyor. Çünkü
çok güzel.
Fıtraten bu çok yani insanın yaratılışına ters. Yani 10. 12. katlı veya 15. katlı yaşamak. Çok
ne kadar
her katta fıtrata.
Doğru.
Hele bir de artık yani işte komşuluk ilişkileri, mahalle kültürünün yok olması. Sadece ev değil, yani ev bizim için yaşam alanı, işte komşuluk ilişkileri, yani mesela
İstanbul beyefendili, yani onu istiyor. O da ön planda çıkmalı. Zaten hemen sorum da oradan geliyordu Sayın Toy. Biraz da İstanbul beyefendisinden bahsedebilir miyiz? Tarihte mi kaldı bu İstanbul efendili? O nazik, az önce dediniz ya, kibar, işte birbirine saygılı olan, aman efendim buyurun diyen, sokağa çöp atmayan ya da camdan aşağı halı silkelemeyen, çöp atmayan, nerede onlar acaba? Mazi mi oldu?
Ya bunu yani Osmanlı'nın ilk son dönemlerinde, Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde, yani o geçirdiğimiz savaşlarda pek çok değerlimiz, sanatçımız, bilim adamı, öğretmenler, işte o aydın kesim maalesef pek çok savaşta şehit oluyorlar veya işte döndüklerinde işte o kültürü bir sonraki nesle aktarılmamasından da çok kaynaklanır bu. Çünkü yani o aydın, münevver dediğimiz insanlar zamanlaştı.
Evet.
Bir sonraki kuşaklara bunları aktaramıyorlar. Yani kalan çok yaşlı insanlar kalıyor. Ve işte bir kültürel kırılma tabii ki oluyor Cumhuriyet döneminde. Ondan sonra ise daha yeni yeni işte bazı değerlere, bazı şeylerin farkına varmaya başladık. Yani bunlardan birisi de yani benzer şeyi İngilizler yaşamışlar bu şehirleşmeyle alakalı. 1972'lere kadar yüksek katlı böyle şehirleşme alabildiğimiz büyüyor. Daha sonra ise şehirlerin dışında bir iki katlı daha sakin, daha işte küçük çaplı binalara dönmüşler. Daha yeşilliğin içinde falan. Yani bizim yani bu mahalle kültürü dediğimiz maalesef bugün o işte zarar görüyor. Bu siteler
gene oraya geliyor işte değil mi? Siteler, apartmanlar, siteler, asansörler, yani birbirini görmeden yukarı çıkmalar, inmeler.
Evet. Yani bunlar o komşuluk ilişkilerini nasıl tesis edecek? Bu çok gerçekten büyük sorun. Şimdi satın alınmış güvenlik diye bir şey var. Yani sitenizdeki o güvenlikler eski çocukları şimdi korumaya çalışıyor. Eskiden bu mahalle kültürüyle mahalledeki bakkalından, manavından herkes
sahip çıkıyordu değil mi?
Sahip çıkıyordu komşusunun çocuğuna veya işte hanımına veya işte evlatlarına. Işte
ya da bir eksiklik varsa var mı diye birbirine sahip destek ve sigortaydı tabiri caizse. Birbirine sigortaydı. Onu şimdi yok. Şimdi onu güvenlikle satın almış oluyoruz.
Evet, maalesef böyle bir şeyimiz var. Bu medeniyetimizle alakalı işte yeniden inşa edilmesi lazım. Pek çok değeri biz bilen bir milletiz. Yani Fatih döneminde bakıyoruz, yani yollara eğer bir şey olursa adam tutulmuş, siz daha iyi bilirsiniz. Yani bu
temizletiliyor.
Evet, temizletiliyor. Ve ya benim çok ilgimi çekmişti. Fetih'ten sonra mesela Türkler uzun zaman surun dışında kalmışlar. Yani hemen girmemişler o mahallelere. Yani bir Rum da olsa onlara
saygıdan.
İşte saygıdan kusur etmemişler. Hatta o mahalleler sanki hiç hani orası fethedilmiş gibi değil ama önce gönüllerde zaten başlanıyor fetih. Önce işte evleri tamir ediliyor, onlara kömür yardımı yapılıyor falan o şekilde yani oluyor. Yani şimdi bizim özellikle mahalle kültürü veya işte site tasarlanıyorsa bu sitelere
buna dikkat edilmesi lazım.
Cami merkezli olması lazım. Çünkü benim resimlerde mesela başlangıcında bir işte yani İslam şehirlerinde tabii ki böyle. Cami merkezinde işte hamam eskiden vardı tabii bunlar.
Evet.
Çarşı ve o şekilde büyür. Merkezde hep bir cami vardır. Bu modern sitelerde ise bunlar arka plana itildiği için işte.
Maalesef.
Yani en azından o cem yani toplanma hadisesi maalesef
olmuyor.
Olmuyor tabii ki.
Evet. Sayın Toy, misafirimiz oldunuz Erkam Radyo. Çok teşekkür ediyoruz. Bize zaman ayırdınız efendim. Size ben ve sanatınıza inşallah uzun uzun ömürler diliyoruz. Allah muvaffak etsin.
Olun,
değerli dostumuz. Ederim. Hayırlı günler dilerim efendim. Kolay gelsin.
Hayırlı günler. Sağ olun efendim. Teşekkür ederim.
Değerli dostlar, programımız devam ediyor İstanbul'un sırlarında. Bugün birçok konumuz oldu. Nusret Çolpan abimizi merhum andık. Sevgili oğlu Hasan'la. Sonra Hüseyin Emiroğlu abimiz, hocamız, misafirimiz oldu. Bize Erguvanları anlattı, Mimozo'yu anlattı. Az önce konumuz ise Cemal Toy abimizdi efendim, sağ olsun. Onunla İstanbul'u üzerine konuştuk. Cemal Toy, İstanbul sanatçısı, değerli ressam hem de eğitmen. Ne dedi? Çok güzel bir cümle söyledi. İstanbul'daki güzel gelenekler ne yapıyor? Bir sonrakine dedi, aktarılmıyor. İstanbul beyefendili, İstanbul efendinin aktarılması lazım. Bu çok önemli. Bunu değerli anne babaların dinlemesi lazım. İşte yöneticiler, yerel yöneticilerin dinlemesi lazım. Bu güzel İstanbul'umuzun güzel gelenekleri nasıl aktaracağız? Diğer bir konu ise Sayın Cemal Toy üzerinde durdu. Bu özellikle nedir? Efendim, İstanbul'da büyük büyük siteler var. Sitelere kapanıyor insanlar ve İstanbul'u göremiyor. Asansöre biniyor, yukarı çıkıyor. Sayın Toy güzel bir şey dedi. Güvenlik satın alıyoruz ama çocuklar eskiden ne vardı Osmanlı döneminde? Mahalleler birbirine sahip çıkıyordu. İnsanlar birbirine sahip çıkıyordu. Bunlar şimdi yok. İşte bunları bizim ne yapmamız lazım? Çıkartmamız lazım. Evet, bugün konuk günümüz, misafir günümüz. Size yine bir yazar, yine bir sanatçı abimiz var sağ olsun, bizi kırmadı efendim telefon attığımızda. Sevgili dostumuz, sevgili abimiz Demirhan Kadıoğlu efendim. Kimdir? Bunu hepiniz tanıyorsunuz. Özellikle şu anda kitap fuarı. Kitap fuarında her gün orada boy boy gösteriyor efendim. Sağ olsun eserleri var. Ama biz Demirhan Kadıoğlu'yla şu an hattımızda sağ olsun. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk Fahri Bey. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar.
Sağ olun. İnşallah sizi daha sonra buraya da davet edeceğiz, görüşeceğiz inşallah konuklarımızla. Evet, şimdi biliyorum kitap fuarındasınız. Fazla vaktinizi almayacağım, yoğunsunuz. Sevgili radyo dinleyici, Erkam Radyo dinleyicileri, Demirhan Kadıoğlu abimize biz kimdir efendim? Evet, yazardır, doğru. Ama esas karikatürist efendim. Bize karikatür sevdiren, İstanbullu karikatürle anlatan güzel bir üstadımız, sanatçımız. Biz Demirhan Kadıoğlu'yla İstanbul'u konuşacağız. Konuşacağız efendim. Hazır mıyız Sayın Kadıoğlu? İstanbul'a başlayalım mı?
Evet.
Hoş geldiniz. Ben hoş şunu soruyorum. Sizce kaç yıldır İstanbul'dasınız? Önce ona bir soralım. Kaç yıldır İstanbul'da yaşıyoruz?
Şöyle diyeyim. Ben 1966 doğumluyum. İstanbul doğumluyum. Ve Zeynep Kamil Hastanesi'nde doğmuşum.
İstanbullusunuz. İstanbul'un hasısınız. Evet. Yani dışarıdan değil. Ne güzel. İstanbul. Evet. 50 zaten yıldır İstanbullusunuz. Tebrik ederim sizi. Ne güzel.
Yani bu arada yaşımız da çıkmış oldu.
Evet. Yok, ben sizden küçüğüm. Ben sizden küçüğüm.
Çok teşekkür ederim. Evet. Zeynep Kamil Hastanesi'nde doğanları siz daha iyi bilirsiniz. Hı-hı. Erkeklere Kamil, hanımlara da Zeynep derlermiş. Öyle isim koyarlarmış. Göbek ismi.
Kamilsiniz.
Anneciğim sağ olsun erken davranıp Demirhan ismini verdim.
Demirhan Kamil olsun, tam Kamil olursunuz. Demir'le Kamil bir arada gelmiş. Allah
İnşallah
kabul etsin.
Evet. Bu ifadeler biliyorsunuz, ben bir yazımda belirtmiştim televizyon Hı-hı. dizilerinde bazı isimleri, özellikle Allah'ın o Esma-i Hüsna olan isimleri kapıculara veya işte güvensiz insanlara veriyorlar.
Tabii,
mesela
tabii.
Kamil ismi dediğimiz zaman aslında gerçekten kemale ermiş.
Evet,
fakat
tabii ki.
Maalesef çocuklar arasında veya işte gençler arasında
aşağılayıcı bir şekilde kullanılıyor.
Alaycı ve kinayeli bir ifade kullanılıyor. Aslında bu İstanbul beyefendisine yakışmayan ifadeler. Yani
çok güzel, çok güzel tespit.
Ben Kadıköy'de geçti çocukluğum, Kartal'da geçti, Üsküdar'da geçti. Hı hı. Oranın İstanbul toprağı, İstanbul beyefendiliği oralarda en son görüldü. Yani Üsküdar, Kadıköy, Kartal, Pendik tarafı gerçekten konakların olduğu yerlerdi. Benim çocukluğumun geçtiği yer Yakacık'tı mesela. Hı hı. Yakacık'ta konaklar vardı, çeşmeler vardı, Arnavut kaldırımları vardı, üzüm asmaları vardı ve bizim çocukluğumuz o konakların arkasındaki geniş sahra olan yeşillikte geçti. Yani çok güzel çocukluğum geçti gerçekten.
Siz İstanbul'u yaşadınız dolu dolu o zaman, o tarihi.
İstanbul'u duyum duyum yaşadım. Yani gerçekten
çok güzel. Çok güzel.
İstanbul deyince aklıma zaten o Kartal'daki çeşme, bizim yıkık dökük ahşap yapıdan, yapının içinde olan berber geliyor. Berber koltuğu, o makas şıkırtıları, dediğim gibi üzüm asmalarının olduğu konaklar. Şimdi geçen sene ziyaret ettim. Maalesef
ne kalmış elimizde, neler var?
Eser kalmamış. Eser kalmamış. Maalesef kastelli binaları var.
Büyük binalar.
Kentolar oluşmuş. Siteler oluşmuş. İnsanlardan kopuk binalar. Duygulardan kopuk, kalplerden kopuk.
Çok doğru.
Kalplerin birleştiği sokaklar. Çıkmaz sokak kültürümüz biliyorsunuz vardı.
Var tabii, tabii.
Onların hepsi kaybolmuş.
Ne güzel dediniz. Ve kalplerin buluştuğu sokaklar dediniz.
Evet.
Onlar yok şimdi. Evet. Sizden önce konuğumuz Cemal Toydu, ressam kardeşimiz. O da sizin gibi aynı dedi. İşte büyük siteler, siz de üzerine duyduğunuz Kartal'da ya da şimdiki Fatih'teki, Fatih'i de görüyoruz. Büyük büyük siteler
yavaş
kenara geliyor. Ne güzel dediniz. Kalplerin buluştuğu yerlerken şimdi ise tam tersi gidiyor.
Maalesef. Yani o sokaklardan şimdi tabii karşı taraf, Boğaz'ın karşı tarafına geçtiğimizde sanayi bölgelerinin olduğu, iş yerlerinin, ticari plazaların oluştuğu mekanizmalar var. Şimdi insanlar burada işini görüyor, işini yapıyor ama duygulardan uzak maalesef. Ve tamamen ticari bir hırsla çalışıyor. Şimdi bu İstanbul, yani Boğaz'ın bu tarafı ve Boğaz'ın öte tarafı. Her iki tarafta farklı duygular yaşanıyor.
Evet.
Yani Avrupa yakası veya Anadolu yakası dediğimiz yerlerde.
Evet.
Aralarında uçurum kadar fark var. Yani şu anda bile o Üsküdar'ın o camilerinden süzülen ezan sesleri.
Doğru.
Acayip bir şey hala hissettiriyor. Gönül titretiyor.
Peki.
Ama
doğru.
Buradaki doğru. Plazaların içine boğulmuş camilerden aynı frekans çıkmıyor.
Doğru.
Aynı gönül teline hitap etmiyor yani. Gönül frekansına hitap etmiyor.
İnşallah artık. İnşallah şu anda dinliyorlar değerli radyo dinleyicilerimiz de, yetkili yerel yönetim de inşallah dinliyor. Bunlara dikkat ederler.
Evet.
Ben Sayın Kadıoğlu şunu sormak istiyorum. Evet 66'da dediniz, İstanbul'a gözümüzü açtık ve devam ediyor. Şöyle bir 25 sene önceye gidersek, İstanbul deyince özellikle hangi eser aklımıza gelir? Yani sizin dilinizden bir Fatih Camii'ni, bir Süleymaniye'yi duymak isteriz, bir Sultanahmet'i
evet.
duymak isteriz ama
evet.
şimdi değil. Yani 25 yıl önceki nasıldı? O mahyalar nasıldı? Biraz onlardan bahsedebilir miyiz?
Yani çok güzel duyguları barındırıyordu hı hı. gerçekten. Mesela işte dondurma yiyip teravih namazı
kutlar. Evet evet teravih.
Dondurma yediğimiz günler, gecelerin uzadığı ve hiç bitmek istemediğim yani bitmesini istemediğimiz hı hı. geceler vardı. Mahyaların işte dediğim gibi o çıraların yandığı.
Evet.
Çok güzel bir çocuktu. Yani ben şimdi tabii onu bir anda şu an hissediyorum ama dile dökmekte biraz zorlandım.
Ama sanata döküyorsunuz yani evet.
Yazarlar evet. ifade ederken biraz düşünür.
Elemeleri
ona göre tuğla biçiminde dizer. Ondan sonra
ne güzel.
Öyle tabii canlı radyo olunca biraz
doğru,
kendini
doğru.
tarif edemiyor. Ifade
peki
edemiyor.
Sayın Kadıoğlu şimdi az güzel dediniz, güzel yaşadınız, hissettiniz. Sizin de evlatlarınız var, çocuklarınız var ne güzel. Bunları aksettirebiliyor muyuz? Mesela ben kendimden söyleyeyim. 4 tane çocuğum var, 4 kızım var. Hadi İstanbul'u
evet.
gezelim dediğim zaman internetin başından zor kaldırıyorum.
Zor.
Sizler ne yapıyorsunuz? Sizler nasıl anlatacağız biz?
Dertten biz de muzdaribiz. Dolayısıyla gezmekten kasıt çocukların anladığı şu.
AVM gezmek. AVM'leri gezmek.
Fenerbahçe Stadyumu'na gitmek. Ali Samiyen diyecektim de şimdi Saracoğlu Stadyumu'na gitmek.
Evet.
Neydi o TT Arena
oraları görmek.
Maalesef yani şimdi İstanbul deyince bu popüler kültürün temsilcisi olan yapılara gidiyorlar. Konserlere gidiyorlar
çok
veya
doğru.
AVM ziyaretlerine ki AVM ziyaretlerine girdiğiniz zaman zaten bir uğultu vardır. O uğultu başınızın etini yer bitirir.
Hı-hı.
Ama bir camiye girdiğiniz zaman
tabii oradaki
orada bir huzur var. Orada
tabii.
bir huşu içinde meleklerin duaları var. Yani
elhamdülillah.
Onu hissettiğiniz an zaten hani hı-hı. rehabilitasyon merkezleri diyorlar ya aslında rehabilitasyon merkezlerini kaldırıp cami merkezlerine ziyaret düzenlemek gerekiyor belki de.
İşte doğru, güzel dediniz. Gençlerimizi camiye sındırmalıyız. Cami merkezi
aynen.
yapmalıyız. Çok güzel, altını
aynen.
çiziyoruz bunu, sağ olun. Efendim son bir soru sormak istiyorum Sayın Kadıoğlu. Fuardasınız biliyorum, vaktinizi almayayım. Eserlerinizde yani karikatür çiziyorsunuz. Ben birçok serginiz var. TRT'de de program yaptınız, yapıyorsunuz, sağ olun. Hatta Altınoluk Erkam yayınlarına da bizim bahçede de karikatürümüz
evet.
çıktı, sağ olsun. Bizim gençlerimize
evet.
bilirler, sizi tanırlar. Karikatürde İstanbul'u nasıl anlatıyoruz? Nasıl anlatabiliriz? Karikatür bir aynıza güzel bir sanat.
Vallahi
bunu İstanbul'u
yani
nasıl?
Olursa olsun.
Evet.
İstanbul tasviri hep Sarayburnu görüntüsüyle müsemma. Mesela
çok güzel.
Evet, işte Sultanahmet Camii, Ayasofya minareleri, Selimiye minareleri falan.
Hı-hı.
İstanbul deyince o şekilde tasvir ediyoruz biz. Karikatürcüler de
hı-hı.
bunu ortak bir dil olarak kullanır. Mesela bir güvercin,
evet.
eğer güvercinin gagasında bir zeytin dalı varsa bu barışı temsil eder.
Doğru, evet.
Sembolize eder. Ama İstanbul deyince Sultanahmet, Ayasofya, Selimiye, Fatih Camii bir bütün olarak orada o silüet kendini gösterir. Yani bütün ressamlar
çok
İstanbul güzel. Deyince onu tasvir ederler. Çizgi romanlarda bile bu kullanılıyor. Bu
var,
tasvir.
Var.
Çok güzel bir şey yani bu. Çok hoş bir şey. Hatta son James Bond filminde bile 007
İngiliz
ajanı James Bond'un filminde bile bu tasvirler fazlasıyla detaylandırılmış. O da sevindirici bir gelişme.
Güzel.
Ama tabii maalesef İngiliz gözüyle İstanbul'un o sokaklarını 3. Dünya ülkesi gibi tasvir
eder. O da başka
o da ayrı bir şeylikti.
Eleştir konusu tabii.
Yani hatta Russell Crowe'un da çevirdiği bir film vardı. Onda da bir İstanbul tasviri gerçekten silüet olarak yine
İstenmeyen görüntü.
Beyaz perde yansıdı ama maalesef böyle bir şeylik de var, bir çelişki de var.
Maalesef.
Yani kum kapının arka sokaklarını gösteriyor veya Haydar Mahallesi'ni gösteriyor. Hı-hı. Yıkık dökük binalar içinde sanki yaşıyormuş.
İstanbul buymuş gibi.
Halbuki o değil yani.
Doğru. Evet Sayın Kadıoğlu efendim çok teşekkür ediyoruz konuk olduğunuz programımıza.
Ben teşekkür ediyorum bana bu fırsatı verdiğiniz için. Fahri Bey inşallah tekrar bir araya gelelim.
İnşallah. Çok teşekkürler. Saygılar efendim.
Çok
kolay gelsin.
Saygılar bizden. Sağ olun.
Hayırlı günler. Değerli dinleyicilerimiz, evet bugün çok güzel konuklarımız oldu. Cemal Toy ressam konuk ettik. Yine karikatürist Demirhan Kadıoğlu abimizi konuk ettik. Hüseyin Emiroğlu beyefendiyi güzel Erguvan'la ilgili konuştuk efendim sağ olsun. Ve tabii ki Nusret Çolpan'ı konuştuk sevgili oğluyla Hasan kardeşimizle. Efendim bir İstanbul'un Sırları programının daha sonuna geldik. Haftaya inşallah yeni bölümde bakalım neler anlatacağız. Bizleri konuk ettiniz. Sizlere ayrı ayrı teşekkür ederim efendim. Allah'a ısmarladık. Haftaya görüşmek üzere.